Ayrım 25, Kusursuz Plan, Clive Cussler, sayfa 290, 37. Bölüm. Batı'nın simgesi olarak anılan San Francisco, 1906 yılında bir çelişkiler yumağıydı. Bir yazar bu şehri tarif ederken romantizmin Paris'i, maceranın Hong Kong'u, eğlencenin Babil'i benzetmesini yapmıştı. Başka bir yazarsa daha da abartıp cennete açılan kapı olduğunu söylemişti. Belki çok dinamik ve heyecan verici olabilirdi ama işin gerçeği San Francisco giderek genişleyen, pislik ve is içinde, iğrenç kokulu, kavga ve dövüşün eksik olmadığı, yozlaşmış ve pespayı bir şehirdi. 1700'lü yıllardaki Londra'dan bile daha az çekiciliği vardı. Muazzam servetler ve büyük yoksulluklar iç içe geçmişti. Binlerce atın dışkısı, buharlı gemilerin, lokomotiflerin, dökümhanelerin ve evlerdeki sobaların kömür dumanıyla karışarak şehrin üstüne bir battaniye gibi çökmüştü. Etrafta lağım arıtma tesisleri olmadığı için kararmış gökyüzüne doğru berbat kokular yükselirdi. Evlerin çoğu ahşaptı. Şehrin itfaiye müdürünün tanımına göre Telegraph Hill ve Nob Hill'deki güzel malikanelerden şehrin etrafına saçılmış gecekondulara kadar San Francisco tutuşturulmayı bekleyen bir kibrit kutusu gibiydi. Bütün bu görünüş ve efsane topu topu 2,5 dakika içinde temelli değişecekti. 18 Nisan sabahı saat 5'i 12 geçerken güneş doğu yönünde yavaş yavaş ışıldamaya başlıyordu. Gazlı sokak lambaları söndürülmüş, tramvaylar şehrin ana caddelerinde günlük seferlerine başlamıştı. İşlerine erken saatlerde başlayanlar yola koyulmuşlarken gece vardiyalarında çalışan işçiler de evlerinin yolunu tutmuştu. Fırıncıların mesaisi çoktan başlamıştı. Batıdan hafif bir rüzgar esiyor, polisler yine sakin bir gün yaşanacak beklentisiyle sokakları arşınlıyorlardı. Ne var ki saat 5'i 12 geçe San Francisco ve çevresindeki kasabaların sakin hayatı, Golden Gate Köprüsü'nün ötesinde denizin birkaç kilometre altından gelen muazzam bir gümbürdeme ile altüst oldu. San Francisco'ya cehennem gelmişti. Öncü deprem bütün kırsalı ve körfez alanını sarstı. 25 saniye sonra da çok büyük bir depremin dalga dalga gelen korkunç sarsıntıları, dev bir elin raftaki kitapları süpürüp devirmesine benzer bir şekilde bütün şehri yerle bir etti. San Andreas fayının milyonlarca yıldan beri birbirine sürtünmekte olan duvarları aniden ayrılırken toprak altındaki Kuzey Amerika plakasıyla denizin altındaki Pasifik plakası birbirlerinden koptular ve biri kuzeye, diğeri güneye olmak üzere ters yönlere doğru kaydılar. Saatte 10.000 kilometre hızındaki muazzam güç çaresizlik içindeki şehri bir anda sararak gerisinde rekor sayıda can kaybı ve yıkım bırakacaktı. Şok dalgası müthiş bir hızla vurdu. Doğuya ve batıya doğru uzanan sokak kaldırımları önce yükselip sonra çukurlar açarak düşerken yüksek binalar kasırgaya tutulmuş söğüt ağaçları gibi sallanmaya başladılar. Ahşap, kireçli harç ve tuğlalar böylesine bir şiddete dayanacak malzemeler değildi. Binalar birer birer çöküyor, duvarları caddelere düşerek görülmemiş bir toz ve moloz bulutu çıkarıyordu. Cadde üstlerindeki bütün dükkanların vitrinleri paramparça olup kaldırımları cam parçacıklarıyla doldurmuştu. Şehir merkezindeki 5-10 katlı binalar birbiri ardına yerle bir olurken topçuların yaylım ateşini andıran bir gürültü çıkarıyorlardı. Caddelerde büyük yarıklar açılıp kapanıyor, çıkan yeraltı suları yolların oluklarına dökülüyordu. Tramvay ve troleybüs rayları spagetti gibi eğrilip bükülmüştü. En şiddetli şoklar bir dakikadan biraz fazla sürdü, sonra etkisi azaldı. Artçı şoklarsa daha birkaç gün sürecekti. Gün tam aydınlandığında yüzlerce yüksek bina, mağaza, ofis, banka, tiyatro, otel, lokanta, kerhane, apartman ve süslü püslü evlerden oluşan bu büyük şehrin artık yüzlerce metrekarelik bir parçalanmış duvar ve moloz yığını haline geldiği görülmekteydi. Sağlam görünüşlerine rağmen binaların çoğu depreme 30 saniye dayanabilmiş, sonra dağılarak çökmüştü. Chicago'nun batısındaki en görkemli yapı olan belediye sarayı yamyası olmuş, dökme demir kolonları parçalanmış halde caddeye savrulmuştu. Adalet Sarayı eğrilmiş çelik girişlerden oluşan bir iskeleti andırıyordu. Postane hala ayaktaydı ama adam akıllı tahrip olmuştu. Majestik tiyatrosunda bir daha hiçbir piyes sahnelenemeyecekti. İçi harap olmasına rağmen yıkılmayan tek altı katlı yapı Wells Fargo binasıydı. Önce binlerce baca devrilmişti. Bunların inşası sırasında kimsenin aklında deprem ihtimali yoktu. Çatılardan epey yüksekte salınım özelliği ve desteği olmayan bacalar kırılarak evlerin üstüne ve zaten molozla dolmaya başlamış sokaklara düştü. Daha sonra yapılan incelemeler sonucunda yüzden fazla insanın yataklarındayken çöken bacalar altında ezilerek öldüğü anlaşılacaktı. 2-3 katlı ahşap evler temelleri üstünde bükülmüş, anormal açılarla çeşitli yönlere yatmıştı. Tuhaf bir şekilde yıkılmamışlardı ama temellerinden 5-6 metre öteye kaymışlar, bazıları kaldırımlara hatta sokaklara kadar gelmişlerdi. Her ne kadar dış duvarları tek parça halindeyse de iç kısımları mahvolmuştu. Döşemeler çökmüş, girişler kopmuş, evlerin mobilyası ve içinde yaşayanlar bodruma düşerek orada ezilmişlerdi. Şehrin yoksul kısımlarındaki ucuz evlerse moloz halinde yerle bir olmuştu. Hayatta kalanlar büyük bir dehşet ve şaşkınlık içindeydiler, konuşmakta bile zorlanıyorlardı. Büyük toz bulutları çöktükten sonra yaralıların ve enkaz altında kalanların boğuk inlemeleri duyulmaya başladı. Deprem bittikten sonra yine korkunç uğultularla gelen artçı şoklar ayakta kalabilen tuğla duvarları sarsarak bazılarını yıkmaya devam etti. İnsanlığın uygarlık tarihinde San Francisco kadar korkunç bir tahribata uğramış pek az şehir olmuştu. Ne var ki bu deprem az sonra başlayacak, daha da büyük bir felaketin sanki ilk perdesi olacaktı. Isaac ve Mario'nun yattıkları yatak sarsıntıyla odanın bir ucuna savruldu. İçinde bulundukları apartman gümbürdeyerek çalkalanıyordu. Yere devrilen tabaklardan, etrafa saçılan kitaplardan, duvardan sökülüp düşen tablolardan sağır edici gürültüler yükseliyordu. Piyano eğrilen zemin üstünde kayarak sokağa yuvarlandı. Çünkü apartmanın ön duvarı binanın geri kalanından ayrılıp alttaki sokağa moloz halinde yığılmıştı. Bell hemen Mario'nu kolundan tutup sürükleyerek tepeden yağan alçı ve sıva yağmuru altında kapı eşiğine getirdi. Korkunç gümbürdemenin giderek şiddetlendiği 30 saniye boyunca orada kaldılar. Altlarındaki zemin fırtınalı bir deniz gibi dalgalanıyordu. Tam da nispeten güvenli bir yer olan kapı eşiğine vardıklarında apartmanın büyük bacası yıkılarak üstteki iki daireyi delip geçti ve onların 3 metre ötesinde yere çakıldı. Bell bu kıyametin deprem olduğunu anladı. Çocukluğunda ailesiyle birlikte Çin'e gittiklerinde en az bunun kadar şiddetli bir deprem yaşamışlardı. Mario'nun dehşet ve şok içinde rengi uçmuş yüzüne baktı. Ona cesaret vermek için gülümserken salonun zemini gelen şok dalgalarıyla kirişlerinden kopup alttaki daireye çöktü. Bell alt kat sakinlerinin akıbetini merak etti. Acaba ölmüşler miydi? Bir dakika boyunca kapı çerçevesini sımsıkı tutup ancak kabuslarda olabilecek bir cehennemi yaşayarak ayakta kalmayı başardılar. Derken sarsıntılar kesildi ve harap olmuş apartmanı ürpertici bir sessizlik kapladı. Tavandan dökülen alçının tozu burun deliklerine dolmuş solumalarını zorlaştırmıştı. Bell ancak o zaman Mario'nun ince bir gecelik, kendisininse bir tişörtle hala ayakta olduklarını ve kapı çerçevesine sımsıkı tutunduklarını fark etti. Mario'nun sarı saçları havadaki alçı tozuyla bembeyaz olmuştu. Bell yatak odasına baktı. Yere boşaltılmış bir çöp kutusu gibiydi. Mario'nun beline sarılıp onu hala askısında ve toza bulanmamış elbiselerinin bulunduğu gardıroba götürdü. ''Çabucak giyin dedi, bina dengede değil, her an çökebilir.'' ''Ne oldu?'' diye sordu Mario'nun aklı iyice karışmış bir halde. ''Bomba mı patladı?'' ''Hayır, sanırım deprem oldu.'' Mario'nun ağzı açık halde salonuna ve caddenin karşı tarafındaki harap binalara baktı. ''Tanrım!'' diyerek inledi, ''duvar yok olmuş.'' Sonra piyanosunun yerinde olmadığını fark etti. ''Ah, olamaz, büyük annemin piyanosu, o nereye gitti?'' galiba geriye ne kaldıysa sokakta dedi Bel onun üzüntüsünü paylaşarak. Artık konuşmak yok. Derhal üstüne bir şey der giy. Buradan hemen çıkmamız lazım. Marion kendini toplayıp gardırobu açtı. Bel onun ne kadar dirençli olduğunu görebiliyordu. Kendisi önceki gece üstünde olan takım elbisesini giyerken Marion da serin rüzgara karşı korunmak için üstüne pamuklu bir bluzla kalın bir yün ceket geçirdi. Bel onun sadece çok güzel değil, aynı zamanda pratik ve kafası çalışan bir kadın olduğunu düşündü. ''Mücevherlerim, aile fotoğraflarım, değerli eşyalarım ne olacak?'' diye sordu Marion. ''Onları yanıma almam gerekmez mi?'' ''Bina hala ayakta kalırsa sonra gelip hepsini alırız.'' Giyinmeleri 2 dakikayı geçmedi. Sonra düşen bacanın açtığı çukurun ve devrilmiş mobilyanın yanından dolanarak dairenin ön kapısına vardılar. Marion eskiden duvarı bulunan açıklıktan dışarı bakıp sokakta perişan halde dolanan insanları görünce kendisini başka bir dünyadaymış gibi hissetti. Kapı yerinden kımıldamıyordu. Deprem binayı sarsınca çerçevesine sıkışmıştı. Bel omuz atarak açmaya çalışmanın budalaca olduğunu biliyordu. Bir bacağı üstünde dengesini sağladıktan sonra diğeriyle sert bir tekme attı. Kapı hiç kımıldamadı bile. Bel odanın içine bakındı ve Marion'u şaşkınlık içinde bırakan bir kuvvet gösterisiyle ağır kanepeyi kaldırıp bir şah merdan gibi kapıya vurdu. 3. denemesinde kapı çatladı ve tek menteşesi üstünde sallanarak açıldı. Neyse ki merdivenler hala sağlamdı ve zemin kata inebildiler. Bel ve Marion ana kapıdan dışarı çıktıkları zaman apartmanın önünde yıkılan duvarın yığdığı moloz tepesiyle karşılaştılar. Binanın ön kısmı dev bir satırla düzgün bir şekilde kesilmiş gibiydi. Moloz yığınının tepesinde harap haldeki büyük annesinin piyanosunu görünce Marion'un gözleri doldu. Bel enkazlar arasında ilerlemeye çalışan bir at arabası ve 2 adam gördü. Birkaç dakikalığına Marion'u bırakıp onların yanına gitti. Pazarlık yapar gibi bir takım konuşmalardan sonra adamlar kabul anlamında başlarını salladılar. ''Marion ne konuştunuz?'' diye sordu Bel dönünce. ''Büyük annenin piyanosunu Cromwell'in tren park alanındaki deposuna götürürlerse onlara $500 vereceğimi söyledim. Her şey normale döndüğünde onu tamir ettiririm.'' ''Çok teşekkür ederim Isaac.'' Marion ayaklarının ucunda yükselip Bel'in yanağına bir öpücük kondurdu. Böyle bir felaket anında bile bir erkeğin bu kadar düşünceli olabilmesine çok şaşırmıştı. Sokağın ortasında toplanan insanlar tuhaf bir şekilde telaşsızdı. Ağlama sızlanma sesleri yoktu. Herkes fısıltıyla konuşuyor, hayatta kaldıkları için memnun ama şimdi ne yapacakları, nereye gidecekleri konusunda kararsız ve bir deprem daha olur mu diye endişe içindeydiler. Çoğu yatak kıyafetindeydi. Anneler çocuklarına sarılmış, erkeklerse evlerindeki hasara bakarak aralarında konuşmaktaydılar. Harabe haline gelen şehrin üstüne bir sessizlik çökmüştü. Herkes artık olabilecek en kötü şeyin olup bittiğini sanıyordu. Ama asıl büyük facia henüz başlamamıştı. Bel ile Marion, Hyde ve Lombard sokakların kesiştiği yere gittiler. Troleybüs rayları gümüş bir nehir gibi Russian Hill'e doğru kıvrılarak uzanıyordu. Sahilden gelen rüzgar toz bulutunu dağıtmaya başlamıştı. Bir zamanların bu görkemli şehri feribot terminalinin etrafındaki doklardan batıdaki Fillmore sokağına, kuzeyinden güneyine kadar bir enkaz yığını halindeydi. Sayısız otel ve pansiyonun çökmesiyle deprem sırasında yataklarında uyumakta olan yüzlerce insan ölmüştü. Enkaz altında kalmış ve yaralanmış insanların feryatları her yerden bile işitilebiliyordu. Yüzlerce elektrik direği devrilmiş, kopan yüksek gerilim kabloları açık uçlarından kıvılcımlar çıkararak kamçı gibi sağa sola savruluyordu. Aynı zamanda şehrin gaz boruları da çatlayıp yarıldığı için artık ölümcül gazlar havaya yayılıyordu. Fabrikaların depolarından dışarı taşan gaz yağı ve sıvı yakıtlar kopmuş elektrik kablolarının püskürttüğü kıvılcımlarla buluşunca şehrin pek çok bölgesi portakal renkli alevler eşliğinde infilak etti. Tahrip olmuş evlerin devrilen bacalarındaki kömür de mobilyaları ve ahşap çerçeveleri tutuşturdu. Çok geçmeden rüzgarın da katkısıyla irili ufaklı bütün yangınlar birleşti ve devasa bir cehennem haline geldi. Birkaç dakika içinde San Francisco'yu alevler ve dumanlar içine alan büyük yangın 3 günde ancak kontrol altına alınabilecek ve bu sırada yüzlerce insanın hayatına mal olacaktı. Zamanında kurtarılamayan yaralıların ve enkaz altındakilerin cesetleri kül haline geldiği için kimlik tespiti bile yapılamadı. ''Bu yangın çok daha beter olacak.'' dedi Bell ve Mario'na döndü. ''Hemen Golden Gate Parkı'na gitmeni istiyorum. Orada emniyette olursun. Daha sonra gelip seni bulurum.'' ''Sen nereye gidiyorsun?'' diye sordu Mario'nun yalnız kalacak olmanın verdiği korkuyla. ''Van Dorn ofisine. Bu kargaşayı kontrol altına almak için şehirdeki bütün emniyet görevlilerine ihtiyaç olacak.'' ''Neden burada apartmanımın yanında kalmıyorum?'' Bell giderek yaklaşan yangına bir kez daha baktı. Alevler birkaç saate kalmaz Russian Hill'e ulaşır. Burada kalamazsın. Yürüyerek parka kadar gidebilecek misin? Giderim dedi Marion uysalca. Sonra uzanıp kollarını Bell'in boynuna doladı. Seni seviyorum Isaac Bell. Öyle çok seviyorum ki canım yanıyor. Bell de kollarını genç kadının ince beline sarıp onu öptü. Ben de seni seviyorum Marion Morgan. Bir an duraksadıktan sonra onu itti. Şimdi cici bir kız ol ve hemen git bakalım. ''Seni göletin üstündeki köprüde bekleyeceğim.'' Bell bir an daha onun elini tuttuktan sonra dönüp kalabalığın arasına karıştı. Artçı şoklar hala şehri sarsmayı sürdürürken insanlar binalardan mümkün olduğunca uzak durmak için caddelerin ortasına toplanmışlardı. Bell Russian Hill'den Union sokağına kadar uzanan merdivenlerden indi. Bazı basamaklar ortasından yarılmıştı ama sokağa kadar önüne herhangi bir engel çıkmadı. Buradan Stockton'a sonra da Market sokağına yürüdü. Gördüğü yıkım karşısında dilini yutacak gibi oluyordu. Tramvay veya troleybüs seferi yoktu. Çoğu dükkanların vitrinlerinden çıkarılmış, yepyeni otomobillerin yanı sıra at arabaları da yaralıları şehrin meydanlarında oluşturulan derme çatma hastanelere taşımak için kullanılıyordu. Cesetlerse geçici morg olarak kullanılan depolara getiriliyordu. Devrilen duvarlar sadece kaldırımlarda yürümekte olan insanları değil, şehirdeki nakliye işinin büyük bir kısmını üstlenen yük arabalarının atlarını da ezmişti. Atlar tonlarca ağırlıktaki tuğlaların altında kalmıştı. Bell tepelerine devrilen bir elektrik direğinin altında pestil gibi olmuş bir sürücüyle atını gördü. Market sokağına varan Bell bir zamanlar Hearst Examiner gazetesi binası olan yapının girişinde nasılsa hala yıkılmamış olan kapı eşiğine girdi. Limandaki ağıllarından kaçan bir sığır sürüsünün altında kalmamak için buraya sığınmıştı. Korkudan deliye dönmüş hayvanlar sokağa daldılar ve depremin açtığı büyük yarıklardan birinin içine düşüp bir anda gözden kayboldular. Bell bir gece önce güzel binalarla donanmış ışıltılı bir şehrin bu kadar değişebildiğine inanamıyordu. Sokaklardan akıp giden taşıtlar, şehrin iş merkezinde gezinen veya alışveriş eden insan topluluklarının yerinde yeller esiyordu. Yüksek binalar devrilip paramparça olmuş, süslemeli ve oymalı sütunları küçük parçalar halinde yolların üstüne yığılmıştı. Binalardaki bütün camlar tuzla buz olmuş, reklam tabelaları etrafa saçılmıştı. Bell enkazların arasında yürümeyi sürdürürken güney yönündeki blokların bir alev okyanusu haline geldiğini gördü. Çok geçmeden büyük otellerin, resmi binaların, ofislerin bulunduğu gökdelenlerin, mağazaların ve tiyatroların yanarak iskelet haline geleceğini biliyordu. Yeterli sayıda itfaiye görevlisi yoktu ve yer altındaki bütün su boruları deprem sonucu patlamıştı. Şehirdeki yüzlerce yangın musluğundan bir damla bile su gelmiyordu. Giderek kabaran alevlere karşı çaresiz kalan itfaiye görevlileri kahramanca çalışarak su borularını tamir etmeye çalışıyorlardı. Bell bir süre yaralı taşıyan otomobillerin ve tuğla yığınlarının arasından güçlükle yürüdükten sonra Cole binasını gördü. 12 katlı bina ilk bakışta iyi durumdaymış gibi görünüyordu. Ama Bell biraz daha yaklaşınca binanın altının sokağa doğru 1 metre kadar kaymış olduğunu fark etti. İçeriye girdi, asansörler çalışmadığı için 5 kat merdiven çıkıp Van Dorn ofisine ulaştı. Dökülen alçı ve sıvalar koridora yığılmıştı. Bell alçı tozlarının üstündeki ayak izlerini görünce kendisinden önce oraya gelenlerin olduğunu anladı. Deprem sarsıntısıyla savrulmuş olan mobilyalar eski yerlerine konmuştu. 25. ayrımın sonu. Sayfa 299.